Ayrım 25, sayfa 325. Yüzüne baktım. Endişeleri yoğunlaşmış gibiydi. Kalbim hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Sistemin doktor bir babası var demiştin, değil mi? Evet. Hala hayatta mı? Bilmiyorum. Sistem yaşarken onunla görüşmez miydiniz? Hayır. Neden? Dudaklarımı büküp olumsuz bir ifade verdim yüzüme. Benimle ilişkisini onaylamadı. Baba kız münakaşa ettiler. Sonra sistem eşyalarını toplayıp yanıma geldi. Bir daha da görüşmediler ölene kadar. Ya sen? Doktoru bir daha görmedin mi? Sadece sistemin cenazesinde ama mesafeli durduk. Tek kelime etmedik. Kuzum, niye bu abuk subuk soruları soruyorsun şimdi diye homurdandım. Hepsi geçmişte kaldı. Artık o konulara dönmek istemiyorum. Haklısın dedi Nur. Geçmişi deşmenin bir yararı yok. Hadi şimdi bir program yapalım ve bugünü nasıl değerlendireceğimizi düşün. Herhalde sistemle terki dünya eğleyip cümle alemden uzak yaşamadınız. Nasıl yani? Canım anla işte, ilişkide bulunduğunuz arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz vardı değil mi? Dünyadan elinizi ayağınızı çekip tek başınıza yaşayacak haliniz yoktu ya. Yanılıyorsun dedim. Fazla insan içine karışmazdık. Ama yüzümüzü gören, bilen, şahit olanlar vardı. Vardı tabii. Benimle gerçekten yaşamayı istiyor musun? Garipseyerek yüzüne baktım. Şüphen mi var? Öyleyse o insanlara beni nasıl tanıtacaksın? Durumu nasıl açıklayacaksın? Herkes beni ölmüş sevgilin diye düşünmeyecek mi? Aslında hiç de anlamsız bir soru değildi. Gerçekten de sistemi tanıyan çevrelere bu olağan dışı benzerliği nasıl açıklayacağımı hiç düşünmemiştim. Birkaç saniye ne diyeceğimi bilemeden Nur'u süzdüm. Ondan sonra aklıma gelen ilk şeyi mırıldandım. Şanslı olduğumu tabii. Başka ne diyebilirim? Tanrı herkese böyle bir fırsat yaratmaz. Sevgilim pek tatmin olmamış gibi yüzüme bakmaya devam ediyordu. Yani dedi, sen bu durumu nasıl sadece şansınla mı izah ediyorsun? Sorun gittikçe nazikleşiyordu. Ne yazık ki başka bir açıklama yapamaz. Gerçeği ona asla anlatamazdım. Hele Azra ile olan konuşmamızı zinhar. Nur'un hafsalası bunu almaz, mantığı kabul etmez ve o zaman problem çok daha ciddi boyutlara ulaşırdı. Yine gülümsemeye çalıştım. Başka izah olabilir mi diye fısıldadım. Nur cevap vermedi. Gözleri daldı. Bilmiyorum dedi. Rahatlaması ve benzerliği sadece bir tesadüf olarak kabullenmesini sağlamak için biraz daha üsteledim. Senin aklına başka bir olasılık geliyor mu diye sordum. İçini çekti. Beni de rahatsız eden bu ya, benzerliğin makul bir açıklamasının olmaması dedi. Konuyu orada kesmiştik ama Nur'un tatmin olmadığını ve bu mevzuyu daha defalarca açacağını sezinlemiştim. Aslında bakılırsa benim açımdan durumun irdelenmesi hiç önemli değildi. Çünkü ne yaparsa yapsın Azra ile aramdaki özel anlaşmayı öğrenmesi mümkün olmayacaktı. Bu sırrı kimseye açıklayamazdım. Bana karşı ileri sürülen mukabele şartlarından biriydi bu. Sevgilimle hayatımın devamı şartın gizli kalmasına bağlıydı. Gerçeği bilen tek canlı bendim ve sustuğum sürece de hiçbir şeyden haberi olamazdı. Ama durumun sandığım kadar kolay olmadığını az sonra anlayacaktım. O pazar soğuk fakat güneşli bir hava vardı dışarıda. Öğleye kadar yine havadan sudan konuşup geleceğe ait planlar yaparak oyalandık, koklaştık, yan yana el ele oturup öpüştük. Mutlu ve huzurluydum. Nur çok uysallaşmıştı. Her lafımı anlayışla karşılıyor, itiraz etmiyor, sıcak ve sevecen nazarlarla gözlerimin içine bakıyordu. Yaptığımız planların içinde öncelikle eşyalarını Kadıköy'den alıp benim evime taşınması ve temelli yerleşmesi vardı. Lakin yanındaki kız arkadaşın tek başına kalması ve kiraladıkları evin tüm giderinin ona yüklenmesini bir türlü kabul edemiyordu Nur. Bir süre çareler aradık. Hatta ben Nur'a ait giderleri her ay kıza ödemeyi de teklif ettim ama sevgilim bunu kabul etmedi. Zaten kiraladıkları evin sözleşmesinin 2 ay sonra sona ereceğini ancak ondan sonra mukabeleyi yenilemesinin daha doğru olacağını söyledi. Değişen pek bir şey olmayacaktı. Nur yine yanımda kalacak. Haftada 1-2 günde oraya uğrayacaktı. Öğleden sonra yaya olarak gezmeye çıktık. Deniz kenarında el ele tutuşup Anadolu Hisarı'na kadar yürüdük. Hava güneşli olduğundan yollar çok kalabalıktı. Birbirine uygun güzel bir çift oluşturmuştuk. Tıpkı eski günlerimdeki gibi hissediyordum kendimi. Sanki sistemle dolaşıyordum. Yanımızdan geçenlerin nazarları beğeniyle üzerimize toplanıyordu. Kızgın ve sinirli olmadığı zamanlar bir melek kadar uysaldı Nur'da. Onu sistem olarak değil de Nur olarak sevdiğimi kanıtlarsam ya da buna ikna edersem eski mutluluğuma kesin kez kavuşacağıma inanmaya başlamıştım artık. Fakat aklımı kurcalayan tek bir konu vardı. O da Azrail uyarısıydı. Bana sistemin fotoğraflarını Nur'un görmemesi gerektiği konusunda ikazda bulunmuştu. Ne yazık ki bunu engelleyememiştim. Ama hala belirgin bir tehlike doğmamıştı ya da doğmuştu da ben fark edemiyordum. Bu konuyu hatırladıkça keyfim kaçıyordu. Hisar'daki set üstü kahvelerinden birine oturup çay içtik. Aslında manzaranın bütün güzelliğine rağmen ben buradan hoşlanmazdım. Asıl seven sitemdi. Nur'u oraya neden götürdüğümü bilmiyordum. Belki onun da beğeneceğini, seveceğini sanmıştım. Çaylarımızın sonuna doğru Nur birden sordu. "Buraya neden geldik?" dedi. Anlamamış gibi davrandım. "Çay içmeye tabii. Manzarayı güzel bulmuyor musun?" "Ya sen? Çok beğenirim. Yalan söylüyorsun." "Onu da nereden çıkardın şimdi? Seni yeterince tanıyorum. Sosyetiksin demeyeceğim. Ama halkın fazla rağbet ettiği yerlere pek cazip bakmadığını biliyorum. Bu çayı bir otel lobisinde içmeyi tercih ederdin. Günahımı alıyorsun," dedim. "Yoksa bu bir deneme miydi?" "Ne denemesi?" "Oturduğumuzdan beri dikkat ediyorum. Bir kere bile başını çevirip denize bakmadın. Bütün dikkatin benim üzerimde. Sanki tepkilerimi ölçer gibisin." Suçüstü yakalanmış bir insanın mahcubiyeti gibi kızarmış olmalıydım ama bozuntuya vermedim. "Senin güzelliğin manzaradan daha ağır da ondan," dedim. Hafif tebessüm ederek omuzlarını silkti. "Çevir kazı yanmasın." "Ne demek o? Hiç işitmemiştim." "Sen burayı severdi değil mi?" Yaptığım hatayı idrak etmiştim. Hatamı örtmek için Yavuz hırsız misali öfkelenir gibi davrandım. Hani sistemden hiç bahsetmeyecektik. Ne oldu? Sert bir şekilde yüzüme baktı. "Sen çanak tuttun, sen kaşındın. Aptal mı sandın beni?" Birden masadan kalktı, caddeye doğru yürümeye başladı. Çaylarımızı dahi bitirememiştik. Masanın üzerine para bırakıp peşinden koştum. Hızlı hızlı ilerliyordu. Arkasından zor yetişmiştim. "Haksızlık ediyorsun," dedim. "Öyle bir niyetim yoktu." İnanmayacağını biliyordum. Tepesi atmıştı bir kere. Hem bu sefer haklıydı da. Ama beklemediğim bir davranış sergiledi. Yavaşladı, bakışlarını gözlerimin içine çevirip sordu. "Doğru mu söylüyorsun?" "Yemin ederim. İnşallah çarpılmazdım. Hele ilahi güçlerle bu kadar sıkı fıkıyken." "Peki öyleyse," dedi. "Sinirliliğimi bağışla. Böyle güzel bir günde yine münakaşa çıkarmak istemezdim ama nedense birden benim de sistem gibi aynı şeylerden hoşlanıp hoşlanmadığımı anlamaya kalkışıyormuşsun gibi bir vehime kapıldım sevgilim. Şaşırmıştım doğrusu. Vartayı bu kadar çabuk atlatacağımı sanmıyordum. Oysa o hiçbir şey olmamış gibi yeniden elimi tutmuş, iki genç aşık gibi yürümeye başlamıştık. Yavaş yavaş huylanmaya başladım. Nur gerildi mi bu kadar çabuk sakinleşmez, yeni bir çıngar çıkarmadan rahatlamazdı. Göz ucuyla yüzüne baktım. Rol mü yapıyor diye. Anlayamadım. Elimi bırakmış, bu defa koluma girmiş. Hatta başını da omzuma yaslamıştı. Kalçası kalçasıma değiyordu. Galiba ben boşuna telaşlanmıştım bu defa. Yanılmadığımı bebekteyken anladım. Yine birden başını omzumdan çekip homurdandı. "Biliyor musun?" dedi. "Şu karı hasetinden çatlayacak." Avam bir ağızla karı diye kimi kastettiğini çıkaramadım önce. "Kimden bahsediyorsun?" diye sordum. "Kimden olacak Nefise karısından." "Allah Allah, nereden geldi şimdi Nefise Hanım aklına?" "Hiç çıkmıyor ki. Onun ağzının payını vermeden rahatlamayacağım." "Tamam," dedim içimden. Yeni fırtına patlamak üzereydi. Bakalım bu defa neler yaratacaktı. Bekleyip görecektim. Kendisine neden diye sormadığımı görünce o devam etti. "Yarın tiyatroda olacakları tahmin edebiliyor musun?" İçimden "ya sabır" diye mırıldandım. Atıyordu yine. Fakat fazla ilgisiz davranmam da hiddetini tetikleyebilirdi. "Yoo" demek zorunda kaldım. O kart orospu kıskançlığından çatlayacak. "Nur, lütfen böyle konuşma. İfadelerin senin gibi cici bir kıza hiç yakışmıyor." "Ayol, ne var ifademde? Yalan mı? Orospunun teki değil mi o kokona?" Damarıma basmak için sesinin tonunu da biraz arttırmıştı. Etrafımızdan geçenler dahi söylediklerini duyabilirdi. İrkilerek kalabalık caddedeki yürüyen insanlara baktım. "Senin için aklı gidiyor. Sen farkında değilsin. İşveri yapmacık edalarını, şu kahkahalarını görmüyorsun. Hep senin dikkatini çekmek için o aşifte davranışları. Kendini gerçek bir kraliçe sanıyor. Ama yarın Hanya'yı, Konya'yı anlayacak." Dayanamadım. "Ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordum. Gülümseyerek yüzüne baktı. "Herkese artık birlikte olduğumuzu ilan edeceğim. Hem de tam o kart karının karşısına geçerek söyleyeceğim gerçeği. Mutlaka kuduracak, hasetinden çatlayacaktır." İrkildim bir an. Söylediğini yapabilirdi hani. Palavra sıktığına emin olamazdım. "Sakın," dedim. "Sakın böyle bir şey yapmaya kalkışma." Şaşırmış gibi yüzüme baktı. "Neden? Birlikte yaşamayacak mıyız?" "Söylemenin ne sakıncası var?" "Olmaz. İkimizin kariyeri içinde mahsurlu bu." "Ne mahsuru ayol, bu devirde utanılacak şey mi bu? Ayrıca sanat dünyasında hiç de şaşılacak bir durum değil." "Ben böyle durumlara düşmek istemem. Özel hayatımın iş dünyasına dedikodulara karıştırılmasına izin veremem." "Saçma," diye homurdandı. "İstesen de istemesen de o dedikodular yaratılacaktır. Zaten yeterince yapılmıyor mu? Yoksa kulağına gelmedi mi?" Ne gelmedi mi? Hadi neyse boş ver, benden duymuş olma. Meraklanmıştım, sıkıştırdım. Neden bahsediyorsun sen? Hangi dedikodudan? Sevgilim sinirlenme. Aldırma o söylentilere. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Hep öyledir zaten. Başarıyı çekemezler. Çamur atmaya kalkarlar. Yetenekleri bir şekilde sindirmeye kalkışırlar. Anlat, neymiş bu dedikodu? Dedim ya boş ver. Keşke hiç açmasaydım. Sesim dikleşti. Söyle. Canım zırvalıyorlar işte. Senin hasta biri olduğunu, kafadan kontak, sevdalanıp ölen aşığını hiç unutmadığını söylüyorlar. Aksi içine kapanık, kırıcı, hayata küskünlüğünü insanları eziyet ederek çıkardığın yalanını yayıyorlar. Ben bile inanmıştım önceleri ama seni tanıdıktan sonra tüm bunların uydurma dedikodular olduğunu anladım tabii. Nur peş peşe yalan kıvırıyordu yine. Ama bu yalanında hakikat payı da olabilir miydi acaba? Ruhsal bir bunalım geçirdiğim bir gerçekti. Onunla karşılaşıncaya kadar sokaklarda deli gibi dolaşan, bambaşka bir dünyada insanlardan kopuk, avare ve serseriler gibi gezen biriydim. Sık sık krizlere giren ve o dönemlerde ne yaptığını bilmeyen gerçekten hasta bir adamdım. Nur gerçeği sihirli bir değnek gibi beni değiştirmişti. Bütün bunları yadsıyabilir miydim? Gerçi o dönemde sanat dünyasından öylesine kopmuştum ki durumumu pek bilenin olduğunu sanmıyordum. Ama böyle şeyler çabuk duyuluyordu. Mesela uzun süredir görmediğim Selim bile işitmişti olayı. Başım önüme düştü. Yalan da değil diye mırıldandım. Ama şimdi sapasağlamsın. Millete ne senin geçmişinden? Onları ilgilendirir mi? Sesimi çıkarmadım. Nur devam etti. İple mi onların ne dediklerini? Hem hasta biri olsan o kart karı bu kadar asılır mıydı hiç sana? Kendimi tutamayıp yeter artık diye bağırdım. Kes bu konuyu. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Eve dönelim. Yol boyunca bir daha hiç konuşmadık. Nur konuyu saptırdığı için bin pişman olmuş gibiydi. Eve dönünceye kadar kolumdan hiç çıkmadı. Bedeninin sıcaklığını hep bana taşıdı. Elimi tuttu. Pişman olmuş gibi yürürken gözlerimin içine bakmaya çalıştı. Sessizliğinde bile şefkat ve merhamet vardı ama zehrini yine bana akıtmaya becermişti. İlk defa başka bir gerçeği düşünmeye başlamıştım. Onunla hayatımı birleştirmeyi, evlenmeyi düşünüyordum. Fizik olarak onu arzuladığım bir gerçekti ama evliliğe hazır bir erkek miydim ben? Şu an kendimi sıhhatli ve normal biri gibi hissediyordum. Lakin doğru muydu acaba? Gerçekten ruhumda ve beynimde izler bırakan o ruh halinden tamamen sıyrıldığım söylenebilir miydi? Bu sorunun samimi cevabını kendime bile vermekten acizdim şimdilik. Hadiseye bir de bu açıdan bakmak hiç aklıma gelmemişti. Eve gelince Nur, "Neden hiç konuşmuyorsun?" diye sordu. "Yoksa çıkan dedikoduları anlatmam seni incitti mi?" Yüzüne üzülerek baktım. İçimin cız ettiğini duyumsadım. Allah'ım ne güzel bir kadındı. Her şeyden önce bu güzelliğin sonsuza kadar mutlu yaşaması gerektiğine inandım o an. Onun saadeti için elimden geleni yapmak zorundaydım. Gerçekten onu seviyorsam bu fedakarlık bana düşüyordu. Elinden kavrayıp salondaki koltuklarından birine doğru çektim Nur'u. Kucağıma oturtup beline sarıldım. "Öp beni," dedim. Uzun uzun öpüştük. Soluklandığı bir anda fısıldadı. "Söyle bakalım şimdi, neden birden durgunlaştın? Anlattıklarıma üzüldün mü? Asıl sen cevap ver. Beni gerçekten seviyor musun? Şüphen mi var? Bilmek istiyorum. Hala anlayamadın mı?" Duraklandım. Ya hakkımda çıkarılan dedikodular haklıysa, ya ben gerçekten hastaysam, o zaman da sevmeye devam edecek misin? Sen o mendoburların çıkardığı dedikodulara mı inanıyorsun? Bilemiyorum dedim. Ruh hastaları genellikle kendilerinin hasta olduklarını idrak edemezlermiş. Nur uzun uzun gözlerimin içine baktı. "Boş ver bu söylentileri," dedi. "Hadi beni kucaklayıp yatağa götür. Akşam yemeğinden evvel bir kere daha sevişmeye ne dersin? Çok istiyorum." Nur'un gözlerinde seven ve arzulayan bir kadının ihtiraslı pırıltılarını görüyordum. Her şeyi unutup onu yatağa taşıdım. O geceyi huzur ve mutluluk içinde geçirdim. Tabii ki beynimin içinde beni rahatsız eden bir yığın soru vardı. Ama Nur'la dişmediğimiz zamanlar ondan başka hiçbir şeyi düşünmeye vaktim ve şansım olmuyordu. Canlılığı ve hareketliliği öylesine güçlüydü ki bir saniye bile kendimi ondan alamıyordum. Nur dengeli olduğu zamanlar bana tam bir ilaç, en iyi terapi vasıtasıydı. Güzelliğinden ve zekasından emin kadınlar hep böyle olurdu zaten. Kesinlikle kibirli ve güzelliğiyle mağrur değildi. Hatta yeteneklerini ve kadın olarak ne kadar beğendiğimi anlattığım zamanlar abarttığımı, söylediğim kadar da olmadığını, tevazu içinde bana itiraf edecek kadar da alçak gönüllüydü. Birlikte neşe içinde kahvaltı edip çıktık. Beraberliğimizi daha bir süre tiyatrodaki arkadaşlardan saklamaya karar vermiştik. Bu konuda onu ikna etmek biraz zor olmuştu. Umursamaz bir şekilde nasıl olsa öğrenecekler. Belki tahmin etmişlerdir bile deyip söylenmişti. Ama sonunda ricamı kabul etmişti. Aklımca muhtemel bir skandalı da önlediğimi sanıyordum. Zira sağ solu belli olmazdı. Özellikle Nefise çağından hiç hoşlanmadığını biliyordum. Bakarsın bir kızgınlık anında patlar, her şeyi berbat edebilirdi. İlişkimizin ortaya çıkmasını değil, oyuncular üzerindeki saygınlığımı yitirmekten çekiniyordum. Böyle bir ilişki çalışma prensiplerime ters düşüyordu. Oysa hiç ummadığım bir şey oldu o gün. Aklımın köşesinden bile geçmeyen bir olay. Ben arabayı tiyatronun hemen yakınındaki kapalı garaja park ederken Nur daha önce inmiş. Beraber geldiğimiz görünmesin diye beni beklemeden tiyatroya yürümüştü. Odama girdim. Prova saatinin gelmesini bekledim. Koridorda konuşmalar, hazırlıklar sürüyor. Oyuncular giyiniyorlardı. O gün kostümlü prova yapacaktık. Provanın başlamasına tam 1-2 dakika kala odamdan çıktım ve sahneye gittim. Kuliste bir telaş vardı. Önce ne olduğunu anlamadım. Selim orta yerde durmuş bağırıp çağırıyordu. Ne oldu, ne var diye sordum. Ne olacak? Bu kız beni çileden çıkarıyor. Yine ortalarda yok dedi. Hangi kız dedim. Nur tabii. Provaya başlamak üzereyiz fakat gelmedi. Bütün arkadaşlar 1 saat öncesinden burada oldular. Hanımefendi hala arıza endam eylemedi. İnan senin hatırın ve ısrarın olmasa çoktan kovardım. Bir yanlışlık olmalıydı. Geldiğinden ben şahittim. Bilmezliğe gelerek söylendim. Soyunma odasına baktın mı? Tabii Murat. Evine de telefon ettim. Bir kadın çıktı. 2 gündür evine de uğramamış. İster istemez meraka kapılmıştım. Arabadan indikten sonra nereye gidebilirdi ki? Cep telefonundan aradın mı? Aradım. Telefonu da kapalı. Kim bilir hangi cehennemdedir? Cehennem lafı beni büsbütün ürkütmüştü. Birden telaşa kapıldım. Yahu bir kaza falan olmasın. Ne kazası yahu? Olsa kokusu çıkar. Haberi gelirdi. Susmak zorunda kaldım. Arabayı bıraktığım garajla tiyatro binası arası 20 metrelik bir yerdi. Gerçekten de bir kaza olsa hemen duyulurdu. Paniğe kapılmanın gereği yok diye düşündüm. Belki şu an aklıma gelmeyen bir şey almak için bir yere uğramış ya da birine rastlayıp ayaküstü konuşmaya başlamıştı. Durumu en iyi bilen bendim. Az sonra nefes nefese kulise dalacağını düşündüm. Meraklanacak bir şey olmaması gerekirdi. Nur kimseyi takmazdı. Olsa olsa sadece benden kısa bir özür diler. Kusura bakmayın hocam, şu veya bu nedenle geciktim derdi. Bekleyecektik çaresiz. Çünkü bugünkü provalarda onun da rolü vardı. Ama Nur bütün gün boyunca ortalarda görünmedi. Ne hale düştüğümü tahmin edersiniz herhalde. Merakımı ben de kızgınlık maskesi altında gizlemeye çalıştım. Provalardaki en ufak hatalarda oyunculara çıkışıp durdum. Onun rol aldığı sahneler tabii yapılamamış. Provalar aksamıştı. İçim içimi yiyordu. Tüm benliğimin inanılmaz bir huzursuzluk kaplamıştı. Korkumun ana nedeni Azrail'in ikazıydı yine. Bana olacakları daha önceden uyarmıştı. Nur'un o fotoğrafları görmemesi lazımdı. Hala görmesinin neden olacağı mahsurları anlamıyordum. Gerçi Nur önce sinirlenmiş, kızmış, maraza çıkarmıştı ama sonunda kabullenmişti de benzerliği. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra beni terk etmesinin nedeni fotoğraflar olamazdı. Azrail yanılıyor olabilir miydi acaba? Kestiremiyordum bir türlü. Tiyatrodan basıp uzaklaşmak için bahaneler arıyordum. Sonunda söylenerek provları yarına tatil ettim. Nur'u arayacaktım. Nasıl olsa bir yerlerde bulurdum onu. Ama nerede? Hiç fikrim yoktu. Kadıköy'deki eve gitmiş olabilir miydi? İhtimal vermiyordum. Öyle olsa bana çıtlatır, kulağımı bükerdi. En azından izin alırdı tiyatrodan. Böyle birden yüzüstü bırakması söz konusu olamazdı. Yine de başına bir kaza gelmiş olabileceğine ihtimal vermiyordum. Garajı arabamı almaya gittiğimde başım çatlarcasına ağrımaya başlamıştı. İçime doğar gibi çok yakında esaslı bir tatsızlığın patlak vereceğini sanıyordum. Bana kalırsa Nur bir dolap peşindeydi ve beklemediğim bir oyun oynayacaktı bana. Dünkü sakin, uysal, her sözüme peki diyen havasını ancak böyle açıklayabilirdim. Allah'ım nasıl bir kadındı bu? Ne istiyordu benden? Onu Tanrı lütfu olarak kabullenmiştim ama gerçekte galiba ilahi bir cezaydı bana. Hayır, onu aramayacaktım. Nasıl olsa çıkacaktı saklandığı delikten. Gözümde fazla büyütmüş, hak etmediği değeri vermiştim. Tamam, hala onu sevdiğimi, istediğimi, arzuladığımı kabul ediyordum. Ama hayat bana onsuz da yaşayabileceğimi yavaş yavaş öğretmeye başlamıştı. Hışımla gaza bastım ve arabayı Arnavutköy'e doğru sürdüm. Evde onu karşımda bulursam hiç şaşırmayacaktım. Nasıl sudan bir bahane ileri süreceğini bilemezdim. Fakat her türlü dengesizliği yapabilirdi. Böyle diyordum ama eve döndüğümde onu karşımda görürsem yine de sevineceğimi, boynuma sarılıp bir kere öperse her şeyi unutup affedebileceğimi de biliyordum. Eve gelip anahtarı kilitle çevirdim. Hala içimde bir ümit vardı.